Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Ali Rıza Baydan hocamız ve bendeniz Süleyman Derin. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Hocam korku ve ümit konusuna devam ediyorduk geçen haftalarda. Ben de şöyle bir şeyle bitirmiştim. Şimdi hocam korku ve ümit bugün hemen hemen her insanın hayatını çok ciddi manada etkiliyor. İş hayatımızı, aile hayatımızı, karamsar evet. Bir girişle evliliğe başlayınca... Hocam ilginç bir şey, bir insan hakkında suizanda bulunursanız o insan hakikaten size karşı kötü davranıyor. Suizanda bulunursanız kötü bile olsa size karşı daha iyi davranıyor. Böyle ilginç bir yani ümit var olmanın başkalarını değiştiren, dönüştüren bir yapısı var.
Ay, kesinlikle şey oluyor. Çünkü beden dili diye bir şey var. İletişimde hocam sözlerin gücünün en fazla %10 civarında olduğu söyleniyor. Ama muhatabınıza bedeninizin duruşu, gözlerinizin bakışı, ona dönük olan hal ve tavırlarınız daha fazla belirleyici oluyor.
Çok ilginç hocam. %10 dediniz değil mi?
Evet. Sözün gücünü %10 olarak görüyorlar. Ses tonunuz mesela konuşmanın işte %20-30 civarında, beden dilinin işte
daha fazla.
%60 oluyor o zaman. %90, %10 evet, civarında olduğu söyleniyor. Sonuçta muhatap onu bilinçli olarak olmasa bile sezgisel olarak diyor. Hissediyor yani. Ve zaten insanın mesela insanların yüzüne bakın hocam. Mesela iyimser halindeyken bir fotoğrafını çekin, bir de kötümser haldeyken fotoğrafını çekin. Sanki bu çok uç noktalardaysa sanki başka insanın fotoğrafıdır yani. O kadar değişir surat yani.
Evet.
Mesela çok güzel çocuklar vardır. Onu böyle şeyken görün. Bir de dertliyken görün, yüzü o kadar değişmiştir ki yani o çocuksu güzelliği birdenbire yani onu göremezsiniz. O yüzüne o dert, o ızdırap, o acı, o dram yüzüne yansımıştır yani. Eyvallah böyle hocam. Sanki farklı bir maske takmış gibi yani tiyatroda.
Şimdi hocam geçen hafta biraz ümit ve korkunun eşit olması gerektiğini, dengeli olması gerektiğinden bahsetmiştik. Bir adam çok korkuyorsa ümit vermek, çok ümit varsa, hayalperestse biraz korkutmak gerektiğinden bahsetmiş. Şimdi hocam şöyle bir hastalıktan bahsediyor İmam-ı Gazali Hazretleri. Fakat ümit gönüllere hafif ve nefse zevkli geldiği gibi vaizin aradığı gönülleri kendine çekmek ve ne bahasına olursa olsun halk arasında iyi bir ün kazanmak olduğundan ümit tarafını tercihe yönelir. Ve bozulan şeyin daha fazla bozulmasına sebep olur. Yani bugün psikoterapistler hocam, biz vaiz demeyelim.
Evet.
Bizim vaizimiz psikolog. Şimdi tabii meşhur olmak için ya boş ver canım, iyi olur, her şey güzel olur. Böyle polyanacılık yapanlar.
Evet.
Pozitif şeyi çok abartanlar. Ya sen düşündüğün her şeyi elde edersin. Kendine güven. Yeter ki kendine bir güven, bir evet. İnan. Başaramayacağın hiçbir şey yoktur. İnsanlar hocam biraz putlaştıran, kazayı ve kaderi biraz göz ardı eden yaklaşımlar sanki hocam bugün çok revaçta değil mi?
Tabii kesinlikle. Yani kişisel gelişim sektörü ağırlıklı olarak aslında egoyu geliştirmek, yani benliği şişirmek üzerine kurulu.
Ümit varlığı aşırı.
Yani umut artık giriyor. Dilek diye hayalperestlik dediniz ya, yani o kategoriye girmeye başlıyor.
Hayalet hemen olsun.
Dünyayı yönetecek yani o hale geliyor. Şimdi onun için mesela son zamanlarda bazı psikologlar iyimserlik kelimesini gerçekçi iyimserlik diye kullanıyorlar.
Yavaş yavaş hocam o hatada dönülmeye başladı. Ben de farkındayım. Evet. Bir ara bu kişisel gelişim öyle bir uçmuştu ki. Düşün, hayal et. İş bitti.
Bitti. Evet.
Her sabah yani ben milyonerim diye hayal edip bir hafta. İnan ikinci hafta kesin milyoner olursun.
Ama altyapısı yok yani. Altyapısını yap, sonucu eyvallah. Ama altyapısını oluşturmadan sonuç bekliyor yani. Şimdi bebek süt emmeden, yemek yemeden nasıl büyüyecek? Yani, o sadece düşünerek büyüyebilir mi? Büyüyemez. Bunun gereğini yerine getirmek zorunda yani.
Evet, çocuk bir yandan büyükleri hayal eder. Onlar gibi davranır. Bir baba gibi, bir anne gibi çocuk. Değil mi?
Evet.
Ama bir yandan dediğiniz gibi beslenir.
Kişisel gelişim sektöründe bu ego şişmesinde ne oluyor hocam? Tamam, o ego şişmesi ona bir şey veriyor. Bir ivme veriyor. Bir hız veriyor.
Belli bir başarı sağlıyor hocam.
Sağlıyor, evet. Ama en küçük bir iğne, diken hop patlatıyor onu yani.
Yani karşınıza bir insan geliyor. Ben bu şarkı yaparım canım. Bu iş benim için.
Evet,
çocuk
oyuncağı
diye atıyorsun. Sen
hadi bakalım. Meydan senin yani.
Özgüven var diyorsun. Bu işi ona vereyim diyorsun. Şimdi ama eline diyelim ki duvarı sıvacak. Veriyorsun malayı. Sıva bilmiyor. Fırçayı veriyorsun. Boya bilmiyor.
Evet.
Kompütürü veriyorsun. Kompütürü
kullanmasını bilmiyor.
Çok kısa sürüyor hocam o özgüven şişmesi.
Evet.
Dediğiniz gibi ufacık bir iğne batınca işin bir zorluğu. Ama hocam çok ilginç bak. Bozulan şeyin daha da bozulmasına sebep olur. Zaten evet. Adam psikolojisi bozuk.
Evet.
Özgüveni çok yüksek. Narsist bir benliği var. Bir de siz gaz veriyorsunuz. Adam iyice bozuluyor.
Evet.
Yani 3 lira parası var. Büyük bir fabrika açmaya kalkıyor. Ya, i̇şte evet. Tıp fakültesini bitirmemiş. Büyük bir ilaç fabrikası kurmaya kalkıyor. Tamamen iflas ediyor hocam. Yani bizde bir şey vardı. Nereye pirince giderken evdeki bulgurdan olduk. Evet. Derler ya. Yani pirinç yiyeceğim derken evdeki bulguru da kaybediyor.
Evet.
Bu da çok ilginç, önemli bir
yani
mesele.
Yani şeyler nasıl yanlışsa, umut kırıcılar nasıl yanlışsa, umut kıran insanlar ne kadar insanlara zulmediyorsa, böyle egoları aşırı şişirenler de gene böyle bir zulüm yapıyordur insana.
O yüzden hocam bu kişisel gelişim kitaplarındaki aşırı insanı böyle gaz veren şeyler hoş değil, doğru da değil.
Evet.
İnsan hem ümit var olacak hem de çok çalışacak. Hatta şimdi hocam 10.000 saat kuralı diye bir şey geldi, bilmiyorum duydunuz mu? Her işte başarılı hayal kurmak için bir 10.000 saatte tecrübe kazanmak gerekiyor. Yani dünyadaki en iyi doktor olmak için işte bir 10.000 saat falanca müzik aletini işte dünya çapında çok başarılı icra etmek için bir 10.000 saatte yeterli değil ama diyorlar. Böyle bir işin pratik tarafı olsun ki ondan sonra hayal kur.
10.000 saatte şey hocam demek, bakıyorum günde 10 saat çalışsa, en iyi ihtimal 10 saat çalışsa, bu hafta sonları dahil 1.000 gün yapıyor yani.
Evet, 3 yıl gibi en az.
Aklıma ne geldi biliyor musunuz hocam?
Evet hocam.
Mevlevilik de
1001 gün.
Çile var. Eyvallah. Rıza makamına ermek için 1001 gün ve cumartesi pazarı da yok yani.
Hocam tabii sufiler hakikaten yani ilginç hocam. Psikolojiyi çok çözmüşler.
Evet.
İnsanlara hem ümit veriyorlar hem korkutuyorlar. Hem de hocam insanları tekkede eğitiyorlar dediğiniz gibi. Yani o işi en güzel şekilde yapacak şekilde işte en alttan başlatarak tekkenin her türlü işlerini sizi kullanıyorlar. Temizlik yaptırıyorlar, tuvalet temizliği var hocam. Var da var. Öyle bedavadan yani ben uçarım, ben kaçarım.
Evet.
Yani
çile, sonunda... çilesiz değil yani.
Hocam dışarıdan bakanlar şunu zannediyor. Ya sufiler uçuyor kaçıyor, ne güzel iş yapmazlar. Tam tersi, tekneye girdiğiniz zaman
evet.
Soğan soymak, patates soymak, işte Yunus Emre gibi dağdan hiç böyle eğri odun getirmemek. Hep doğrusunu getirmek. Böyle çok ağır eğitim süreçleri var. Yani biz genelde orayı atlayıp hemen neticesine bakıyoruz. Evet. Mevlana'dan çok güzel bir hocam bir şeyi var. Evladım hiç kimsenin diyor şeyine hayran hayran bakma elbisesine. O elbiseyi giymek için çektiği sıkıntıları bilseydin pek de fazla özenmezdin.
Özenmezdin
diyor.
Evet. İşte şeyde, Batı'da hocam şeyler var ya son zamanlarda, sosyal cezalar. Mesela diyelim ki birine şey yapmış, afra tafra yapmış, ezmiş,
kibirli
kırmış,
davranmış.
Kibirli davranmış. Bakıyorsunuz onu bir okula temizlikçi olarak bir gün ceza veriyorlar. Bir gün okulda temizlikçi olarak çalışacaksan, insan aşağılamanın ne demek olduğunu orada göreceksin yani.
Aslında hocam tasavvuf biliyorsunuz bu büyük meşhur alimler, Hüdayi Hazretleri üftadeye girip teslim oluyor, saykada girecek. Tuvalet temizliğinden başlıyor. Çünkü bu zat bir kadı.
Kadı dediğin
protokolde
yani,
bir veya iki numara.
Yani...
Padişah yoksa bir numara.
Yargının zirvesinde.
Padişah yoksa bir numara. Padişah varsa iki numara olan bir adam. Şimdi ego şişmiş.
Evet.
Yani kendine olan şeysi çok fazla. Her şeyi bilirim, her şeyi ederim. İstersen bir adama imza atar, idama gönderirim. İstersen affederim. Şimdi kadısınız.
Evet.
Böyle ciddi güçleriniz de var. Gel bakalım diyorlar. Sen biraz fazla kibirlenmişsin. Gir şu tuvaletleri bir temizle de aklın başına gelsin diyorlar hocam. Yani ümit ve korkuyu ayarlamanın değişik böyle yollarını bulmuş sufiler. Buraya şuradan gelmiştik hocam. Fazla ümit vererek insanları daha da sapkınlığa, daha da psikolojik, narsistik yönelişlere yönlendirmeyin diye bir uyarı yaptı. Ve şunu da söylüyor hocam. İşin ilginç tarafı, bunu yapanlar daha meşhur olur diyor. Yani siz ne kadar böyle ümit gazlarsanız insanlara kişisel gelişimde, siz daha çok satarsınız.
Yani rahmetli Gazali 11. yüzyılda bunu diyor hocam.
Evet.
21. yüzyıldayız. Aynı durum var yani.
1000 sene geç sonra geçmiş.
Onun için kişisel gelişimciler habire böyle insanlara hayalperestliğe, hayal şart, hayalsiz olmaz yani.
Olmaz.
İnsan hayali olmalı. Ama hayalperest ne demek? Hayale tapıyorsun demek yani. Putperest gibi bir şey yani.
Yani hayal ede ede hayatta çok başarılı olacağını düşünüyorsun.
Hayal ne için vardır? Senin bunu bir projeye dönüştürmen için vardır yani.
Eyvallah hocam. Şimdi hocam daha güzel bir noktaya geldik. Ya bu İmam Gazali'den Allah razı olsun hocam. Yani bizim yüz akımız psikoloji sahasında diyorum.
Evet.
Şimdi hocam dikkat edin bak şimdi. Şöyle bir şey yapıyor. Biz diyor yani din adamları hani işte psikoloji bilen psikologlar reçete dağıtıyoruz insanlara değil mi hocam? Şunu yapma bunu yap diyoruz. Evet. Bak ne diyor şimdi? Fakat reçeteyi verirken yani terapi yaparken her ilacın her hastalığa şifa olduğunu sanan cahiller gibi değil uzman doktorlar gibi olmalıdır. Hmm. Yani ben şimdi şu adam gelmiş işte bin vakit namaz kıl bin vakit şunu yap şu da oruç tut herkese aynı tavsiye olmaz diyor. Herkesin hastalığı farklıdır. Ahlaki zafiyeti farklıdır. Sen onu keşfet ve herkese ayrı bir terapi, ayrı bir tedavi hem dini manada hem de psikoloji manasına herkese ayrı bir şey sunuyor. Hatta hocam şöyle bir şey var. Hani doktorların yazısı çok kötüdür derler. Sebebi şudur derler. Herkes okuyup da ya ben bugün başım ağrımıştı. Şu doktor şu ilacı yazmış. Bir dakika sana doktora gelmeyeyim. Aynısını kullanayım. Demesinler diye derler. Hakikaten yani
sadece eczacı okuyabilse.
Eczacı okusun. Çünkü her hastalık aynı bile olsa yaşa göre, cinsiyete göre farklı ilaç gerektirebilir.
Diğer özelliklerine göre bütün her şeye hesaba katmak gerekiyor. Yoksa zaten şey doktora gerek yok. Bilgisayar programına gir hocam değil mi?
Yani yani hocam ben bunu çok kıymetli buldum. Her ilaç her hastalığa çare olmaz.
Evet.
Veya her zaman olmaz. Bugün olur.
Yarın olmaz.
Yarın olmayabilir. Bugün adam ümidi ihtiyacı vardır. Ama bir gün sonra bakarsınız ki bir sene geçmişlerden bakıyorsunuz ki kardeşimiz acayip hayalperest, ümitperest bir adam olmuş. Hatta hayalperest hayal tapan demek. Ümitperest de ümidi tapan demek. Ya kardeşim bu kadar da ümitperest olma. Tamam sana ümit verdik ama sen bunu yanlış algılamışsın. Değil.
Gereğini yapmadan olmaz yani.
Eyvallah. Şimdi hocam reca hali iki şey ile galebe çalar. Peki şimdi dedi ki İmam Gazali bir kısım insana ümit vermek lazım. Nasıl ümit aşılacağız? Onun da yolunu gösteriyor. Yani İmam Gazali'nin güzel tarafı adım adım adım adım bir psikiyatrist, psikolog gibi bütün detaylarıyla bize yol gösteriyor. Şimdi diyor ki reca hali bir insana galebe çalması için iki şey gerekir. Bir ibret almak, ikincisi de ayet, hadis ve bu konudaki rivayetleri okumak Kur'an-ı Kerim'de. Hocam ibret almak şu demek, şükür kitabını anlattığımız gibi diyor, çeşitli nimetleri düşünmektir. Yani Allah'ın sana verdiği nimetleri bir düşünürsen şu anda ileride ümitsiz olmak için hiçbir diyor sebep yoktur. Allah sana şu anda fazlasıyla her şeyi vermiş. Elini, ayağını, atmosferi, havayı, suyu, toprağı. Yarın niye vermesin? Hocam bizde bu karamsarlığa engel olmak için hakikaten bu çok önemli. Yani ben şöyle diyorum kendi kendime. Yaşım 50 olduğu için aç kalmadım şimdiye kadar ki Türkiye zor zamanlardan geçti.
Evet.
Bundan sonra niye aç kalayım ki? Niye korkayım ki açlıktan? Çünkü hocam açlık korkusuyla insanlar kötü işler yapıyorlar.
Tabii yani bir de şey kendi kendini hasta ediyor. Yani geçen programlarda size anlatmıştınız. Evhamlı bir öğretmen. Hani öğrencileri, talebeleri diyor ki hocam hastasın. Bir iki öğrenci deyince onları kovuyor ama sınıftaki bütün öğrenciler tek tek gelip bunu söyleyince adam kendini gerçekten hasta hissediyor yani. Şimdi o işinden gücünden oluyor insan.
Burada hocam tam tersi var. Diyorsun ki bir arkadaşımız ya kardeşim bak Allah sana sağlık vermiş.
Evet.
Böyle büyük bir beyin vermiş. Kainattaki en büyük beyin insanda. Kilosu ağırlığına göre.
Evet.
Sana bir el vermiş, bir göz vermiş ki yani ne kadar güzel çevre vermiş ya. Niye korkuyorsun arkadaş? Şu Allah'ın verdiği nimetleri bir gör.
Evet.
Bunları bir takdir et. Şimdi hocam insan niye nankör oluyor? Niye ümitsiz oluyor? Etrafındaki nimetlerin farkına varmadığı için
evet.
Ümitsiz oluyor. O yüzden bizim yapacağımız bir terapi de belki zaman zaman. Hatta hocam bunu şunu diyorlar. Şükür defteri tutmak. Yani her akşam aç defterini. Bugün Allah'a şükredeceğim hadiseler nelerdir? İşte iyi bir arabam var. Arabam binip gittim işim elhamdülillah. Güzel bir işim var. Çok harika bir ailem var. Çok Ali Rıza Bayzan diye çok hikmetli bir arkadaşım var. Ne bileyim. Bunları bir hasta olduğum zaman bak mesela aklımıza gelmiyor ama hemen 3 dakika sonra bir doktora ulaşabiliyorum. Düşün hocam köyde dişiniz ağrısı. Bundan 50 sene önce ne yapardınız? Çaresiz.
Evet.
Acıya katlanmak zorundasınız. Belki bir berber bir kerpedenle belki diş kemiğinizi de şey yaparak zedeleyerek o dişi sökerdi de bugün elhamdülillah filmler var, röntgenler var. Böyle hocam tereyağından kıl çeker gibi o çürüğü alıyorlar.
Evet.
Şimdi bunu söylüyor İmam Gazali. Yani bir insana diyor dedik ya ümit vermek istiyoruz.
Evet.
Önce etrafındaki nimetlerin bir farkına vardır. Bunu hocam biz sanki tersini yapıyoruz.
Evet evet, yani bu bir de hocam son zamanlarda çok yaygın bir entelektüel hastalık var. Bunu yapılmadığı için yani panik atak. Panik atak mesela şeylerde daha çok görülüyor. Okumuş yazmış tiplerde daha çok görülüyor. İşte şeyi sen sabrını ve şükrünü senin sadece bir görevin olarak düşünmeyeceksin. Senin yaşam tarzında da belirleyici. Sadece dini alanla sınırlı değil sabır ve şükür. Senin hayatında da belirleyici olan bir şey yani. Panik atakta artık bütün bu şeylerini kaybetmişsin yani. Kaybettiğin için daha doğrusu böyle panik atağa doğru bir gidişin söz konusu oluyor. O anlamda tasavvuf böyle bir şey gibi. Hani bir tedavi edici tıp var hocam, bir de koruyucu tıp var, koruyucu hekimlik. Tasavvuf o anlamda bir koruyucu hekimlik şeyi görüyor.
Hocam panik atak şu mu? Mesela bizim evde asansör var şimdi. Biniyorum ya, asansör yani 10 bin kere de bir kere kaza yapıyor veya evet, arızalanıyor. Yani 9999 kere inmişim çıkmışım, bir sıkıntı olmamış. Şimdi adam da görür görmez diyor ki ya bu asansör kesin bozulur, sakın binmeyeyim. Bu uçak, hocam özel uçakta evet, falan oluyor çok fobiler, evet, fobiler evet, biliyorsunuz. Ya uçak düşebilir. İyi de kardeşim, uçak dünyadaki en güvenli araç. En çok kazalar karayollarda oluyor. Daha çok insan ölüyor. Tamam, uçak çok kötü düştüğü zaman kurtulmuyorsun ama
düşme ihtimali ne kadar?
Düşme ihtimali çok az. Sanki hocam fobiler, bu tür korkular ve kaygıları şeytan körüklüyor ki siz iş yapamaz hale gelesiniz.
Tabii.
Kesinlikle. Uçağa binme, araca binme. O zaman evinde otur. Deprem olur. O zaman çadır kurucu olmazsa evde de oturma yani. Evde
yani,
bile.
Yani evet evet, o bile. Eski bir hikayedir. Kral işte kızı kaçırılacak diye 40 kapının ardına şey diyor, saklıyor kızını. Ve yangın çıkıyor, duman giriyor. 40 tane kapıyı açana kadar duman kızı şey diyor.
Hatta hocam bu kız kulesiyle alakalı belki de bir efsanedir.
Efsane olarak anladım.
İşte bir kralın demişler ki kızını yılan sokacak. O demiş yılan, yılansız yer bulamayız. Bir küçük adacık bulayım. İşte kız kulesini bulmuş. Oraya bir kule yapmış, ev yapmış. Oraya yılan gelemez. Deniz yılanları da herhalde çıkıp karada adam sokmayacağına göre. Kızı oraya koymuş. Neyse biz gel zaman git zaman bir sepet üzüm gelmiş hediye bir yerden. Meğer o sepetin içinde yılan varmış. Yine o adada onu sokup kızı öldürmüş. Yani. Bir efsanedir bu.
Evet, ama bir mantığı, bir şeyi ifade ediyor yani.
Ediyor hocam. Yani ümitsizlik ve karamsarlık bir hastalıktır. Ama kaza ve kaderden kurtuluş yoktur. Kaza ve kaderin bu olumsuz taraflarını göz önüne getirerek insanları korkutmamak da lazım.
Evet.
Uçak da düşer. Olabilir. Bu bazen annelerimiz aman evladım kimseye işte konuşma, kimseyle iş yapma falan, işte yolun kenarından yürü bilmem, uçağa hiç binme. Ben hala şimdi yani büyüklerime bir yere giderken korkarım uçağa bineceğimi söylemeye. Genelde insanlarda ilk tepki tüh ya, aman bir şey olursa.
Yani şeyde, panik atakta mesela hocam şey var, aşırı bir ölüm kaygısı var. İlginç bir şey, ölüm kaygısı aşırı olduğunda artık yaşamak bir kaygıya dönüşüyor.
İlginç.
Yani ölümü içselleştirmeden insan hocam yaşamı içselleştiremiyor. Eğer bir insan yaşam coşkusu istiyorsa, yaşama sevinci istiyorsa ölümü de içselleştirmesi lazım yani. Mesela genellikle ölümü düşünmenin negatif etkisi olduğu söylenir ama son yapılan araştırmalar ölüm üzerine sahici düşünmenin,
sağlıklı bir düşünme,
sağlıklı sahici bir düşünmenin insanın yaşamı için bazı kilitleri açtığını, insanı daha özgürleştirdiği, daha enerjik ve daha dinamik yaptığı. Çünkü ölümü inkar ederek bir yere gidemiyor insan. Bu defa ne olur? Ölümü inkar, bütün yaptıkları ölümü inkar üzerine oluyor. Mesela hiç durmadan mal biriktirme sebebi ne? Kapitalizmin en temel sebeplerinden bir tanesi şey görülüyor. Yani ekonomide konuşulan açgözlülük. Açgözlülüğün arkasında da bir sebep hocam ölüm kaygısı. Hop, kapitalizmin bakıyorsunuz arka planında ölüm kaygısının bir etkisi var. Başka faktörler de var. Ama kapitalizm aynı zamanda ölüm kaygısını da şey ediyor. Dehşet şekilde kışkırtıyor. Bu durumda ne oluyor? İnsanlar ölüme karşı mesela diyelim ki yaşlılık göstergelerini, yaş alma göstergelerini yok etmeye çalışıyor. Botoksla ya da estetik ameliyatlarla. Şimdi bunların bir kısmı tabii insanın bedensel bir hastalığı varsa onları gidermesi lazım ama bu tarz olanlarda ne oluyor? Botoksla birlikte neyi kaybediyorsun? Mesela jest ve mimiklerini kaybediyorsun. Düşünün.
Yani hocam insan her yaşta güzeldir. Yani belli yaşta insanın gözündeki kırışıklar da güzeldir.
İşte ama oğlu şey görüyor, ölümün habercisi olarak görüyor ya hocam.
Ümit var olmak için
evet.
Önce nimetlerin farkına varalım diyor. Şunu söylüyor İmam Gazali Hazretleri. Allah Teala'nın kullarına verdiği sayısız nimetleri, insan fıtratında göz önünde bulundurduğu şayan-ı hayret hikmetleri, vücudunun devamında zaruri olan gıda aletleri gibi şeyleri kendisine nasıl bahşettiğini, muhtaç olduğu parmak ve tırnakları nasıl verdiğini, ayrıca süs olarak yay gibi kaşlar, çeşitli göz renkleri, kızıl dudaklar ve benzeri asıl maksadı bozmayıp güzelliği kaybeden şeyleri onunla yarattığını bildiği vakit şöyle düşünür. Yani Allah sana hocam hem dudak vermiş hem güzel renkte vermiş. Yani göz evet. vermiş. Tamam göz güzel görüyor ama mavi vermiş, siyah vermiş, ela vermiş.
Evet.
Bir de onları da çok güzel vermiş. Saç vermiş mesela. Saçının.
Evet.
Ama kimine sarışın, kimine esmer değil mi? Saçlar da
farklı. Evet.
Kimi kızıl saçlı. Hepsi hocam hem ihtiyacı karşılıyor artı insanın güzelliğine. Hani hocam bazen saçlarımızı keseriz mesela. Sıfırı tuttururuz. İnsan bir çirkin oluyor değil mi? Ya diyorsun evet. ama çirkin adammış. Halbuki saçı varken daha güzeldi diyoruz.
Yani insan mesela gözünde hocam bir leke beliriyor. Milyonlarca lira para ona ödüyor giderebilmek için yani. Şimdi Allah sana onu lütuf olarak vermiş. Sen ondaki en küçük bir rahatsızlığı gidermek için bile bir servet de harcaman gerekiyor yani.
Ya şimdi hocam şöyle diyor bak. Bütün bu ihtiyaç aletlerini ayrıca süs ve zinetleri insana veren Allah-u Teala bunların ebedi halakine nasıl razı olur?
Evet.
Şimdi şöyle düşünelim. Ben mesela hocam yani bir şeyi bozmak istiyorum. Bir şey yapacağım deneme mahiyetinde. Ne yaparım? En ucuz malzemeden değil mi?
Evet.
Yapar. Onu bozacaksam eğer. Çok sağlam. Çok harika bir ev yaptım.
Evet.
Altından, gümüşten süsledim. Bunu yıkmak için sen yapar mı hocam?
Yani.
Çok masraf ettiğiniz bir şeyi kolayca gözden çıkarır mısınız? Şimdi Allah-u Teala diyor, madem ki bize bu kadar büyük nimetler verdi, bizim helakimizi niye istesin ki? Demek ki Allah-u Teala bize bu nimetleri vererek bizden daha güzel şeyler yapmamızı, ona kul olmamızı istiyor.
Evet.
O zaman ümit var olmamız lazım.
Kesinlikle. Yani biz sahilde hani çocuklar kumdan kaleler yapar hocam. Çocuk da bilir ki bu sadece o gün sahilde eğlenmelik için bu var yani. Sonra o gidecek ama yani mesela bir kardeşi için öyle düşünebilir mi? Bir işte okul yani okulu için, annesi babası için onları kalıcı olarak görür yani.
Veya hocam şöyle bir şey olur mu? Hani mesela çocuğumuzla sahile gidiyoruz. Aman beton götüreyim, demir götüreyim de işte efendim kapı kereste götüreyim, çocuğa güzel bir kule yapalım demeyiz.
Evet.
Kumdan yaparız. O kadardır. Eğer bir şey şimdi evimizi acayip güzel yapıyorsak radyan temel diyorlar ya hocam şimdi depreme dayanıklı. Bilmem ne mermeri İtalya'dan geliyor. Demirleri şu fabrikadan, çimentosu o fabrikadan. Bunu niye kastediyoruz? Bu bina artık hiç yıkılmasın. Ebediyen ayakta kalsın demek istiyoruz. Onu söylüyor hocam İmam Gazali Hazretleri. Yani Allah sana bu kadar güzel nimetler verdiyse senin niye helak olmanı istesin ki? Peki hocam helak olmayı kim istiyor? Herhalde insan kendisi istiyor hocam. En büyük düşmanımız kendimiz.
Evet yani garip. İnsan hep tehlikeyi dışarıdan bekliyor ama en büyük tehlike kendinden geliyor yani.
Hocam geçen sene çok güzel bir sözünüz vardı. İnsanın en çok kötüye kullandığı varlık kendi
kendisi
varlığı.
Kendisi yani. Dolayısıyla başkasını kötüye kullanması yani çok kolay bir şey oluyor yani.
Eyvallah. O da en azından hocam buna dikkat edelim. Kendimizi kötü kullanmayalım. Hatta şunu söylüyor bazı psikologlar. İnsanın olabileceğinin altında bir şey olması da kendini kötüye kullanmasıdır.
Tabii.
Yani siz diyelim çok başarılı bir mimar olacakken basit bir işte kala kalmanız, çamurcu işte ne bileyim çimento karıp orada kalmanız.
Evet, evet.
Onun ırkatlığını yapmanız bile sizin için bir kayıp diyor hocam bazı.
Kesinlikle çünkü Allah'ın verdiği yetenekler. Sen Allah'ın verdiği yetenekleri sadece kendi bencil arzular için düşünemezsin ki Allah onları ne için vermiş sana? Aynı zamanda insanlıkta paylaşman, insanlığın katkıda bulunman için vermiş yani. Sen Allah'ın verdiği zekayı kullanmazsan, sen Allah'ın verdiği yetenekleri kullanmazsan bu da çok büyük bir nankörlüktür. Ekmeği çöpe atmak günah da zekanı boşa harcamak günah değil mi ya da kullanmamak günah değil mi?
Bir damla suyu boşa akıtınca üzülüyoruz israf
evet.
oldu diye.
Evet.
Ama Allah öyle bir göz zekası vermiş, öyle bir duygusal zeka vermiş.
Evet.
Yani büyük bir şair, büyük bir efendim veli, kamil insan olacak. Ama en alta razı oluyor.
Evet.
Aman bana diyor işte 3 öğün yemek verin. Ben burada 100 sene bu kapıyı beklerim. Bu da hocam demek ki Allah'ın verdiği nimetleri israf.
Evet yani kendini israf ediyor.
Hocam insan. Belki burada öğretmenlere büyük vazife düşüyor. Kesinlikle. Öğretmenlerimiz her öğrencimizdeki müstesna yeteneği keşfedip onu oraya yönlendirmesi gerekiyor. Evet. Allah'a emanet hocam, bizi de en az yapılan bu. Yani biz okulları şöyle görüyoruz. Gidelim kuru bilgi ezberleyelim. Bol bol test çözelim. Herkes hocam yüksek test puanıyla istemediği bölümlere gitsin.
Evet.
Adam marangoz, yani çok seviyor akşam işçiliğini. Marangoz olması gerekir o adamın. Ama gidiyor mesela doktor oluyor. Ondan sonra ağaç yontar gibi insan yontmaya kalkıyor.
Geçen bir okulda seminerim vardı. Mesela okulda bir kitap okuma şeyi var. Seansı var. Çok merak ettim, sordum. Dedim hocam aynı kitap mı okutuyorsunuz? Yok dedi. Herkes dedi kendi kitabını getiriyor. Dedim bu çok iyi. Çünkü bir arkadaş çocuğundan şikayet ediyordu kitap okumuyor diye. Sordum çocuğuna, bir sürü kitap sayıyor. Meğer babası onlara kitap saymıyor. Neymiş? O kız çocuğudur. Niçin böyle vurdulu kırdılı romanlar okuyor? Ya okuyor ama. Yani senin bir kere okumuyor demen doğru değil. Onu yavaş yavaş yönlendirmen lazım yani.
Hocam İmam Gazali bu konuda yine acayip hassas. Diyor ki mesela bir kötü alışkanlığımız var diyor. Adam içki içiyor, sigarası da var. Önce içkiyi bırak dersin. Hepsini bırak demezsin diyor. Sonra yavaş yavaş sigara. Sonra diğerleri. Hmm. Hatta hocam çok ilginç bir özellik şey yapıyor. Diyelim ki diyor bir elbiseye bir pislik bulaştı. Kan bulaştı. Çok özür dilerim. O kan diyor orada kurumasın diye. Sidik idrarla diyor onu yıkarsınız.
Hmm.
İdrar da pis ama. Yani idrar
onu kalıcı, gidermek daha kolay.
İz bırakmaz. Yani o kanın şeyini, rengini atar. Sonra onu suyla yıkarsınız diyor. Yani hocam bu Gazali büyük psikolog ya. Sizin dediğiniz gibi çocuğu sevdiği kitaplardan başlarsınız.
Evet.
Belki onlar çok faydalı olmayabilir. Ama yavaş yavaş her gün bir adım daha faydalı tarafa yaklaştırırsınız.
Kesinlikle, ve okumak böyle her şeyi değiştirebilir. Kişisel maceram da çok etkisi olmuştu. Yani böyle deli dolu bir çocukken hasbel kader Hazreti Ali'nin cenkleriyle, Hazreti Hasan ve Hüseyin, sonra Battal Gazi falan, sonra tercüman çocuğun uzay ansiklopedisi falan, öyle bir okuma macerasıyla bir değişim süreci. Yani hakikaten okuma kültürünü çocuklara aşılamayı önemsemek lazım.
Hocam buraya şuradan geldik. Şükürden geldik. İşte insandaki kabiliyetleri görmekten geldik. Hocam yalnız İmam Gazali Hazretleri şunu da söylüyor. Peki bazıları intihar ediyor. Yani Allah bu kadar dünya güzel yaratmış da. Bu da diyor hocam istisnadır diyor. Onu şöyle açıklıyor hocam. Hatta insan tam manasıyla düşündüğü vakit insanların çoğunun dünya saadeti için gerekli sebepler hazırlanmış olduğundan hiç dirilmeyeceği ve hiç azap görmeyeceği kendisine garanti edilse bile ölümü yine de istemez diyor. Deseler ki hani biz şimdi ölümden korkuyoruz. Niye? Ahiret var. Acaba cehenneme gider miyiz? Bu ciddi bir korku bizim için. Deseler ki ey kulum öleceksin, toprak olacaksın. Hiçbir sevap da yok, günah da yok, azap da yok. İş bitecek dense bile hiçbir insan ölmeyi istemez diyor hocam İmam Gazali. İnsanda yaşama güdüsü o kadar daha yüksektir. Peki ölümü istememesi yalnız yok olmaktan hoşlanmadığı için değil, dünyadaki nimet sebeplerinin çokluğundandır. O kadar çok nimet var ki dünyada, insan bırakası gelmiyor. Yani sadece yok olmaktan korku değil.
Bu nimetlerden mahrum kalmak.
Evet, işte yiyoruz, içiyoruz, geziyoruz. Yani güzel renklere
bakıyoruz. Dünyada bu kadar güzellik var, sevdiğin insanlar var. Bu kadar doğal güzellik var, bu kadar esrarengizlikler var.
Hocam insan öyle nankör bir varlık ki bunları görmüyor da.
Evet.
Bin tane nimeti görmüyor. Bir tane ufacık sıkıntısını büyüte intihar edecek seviyeye gelebiliyor.
Evet.
Bu da çok ilginç bir yaklaşım.
Kesinlikle, işte umutsuzluk ölümcül bir hastalık. Yani Muhammed İkbal'in de dediği gibi, yani umutsuzluk ne yapıyor? İnsanı, yaşamını zehirliyor.
Yani
ve öldürücü bir noktaya kadar geliyor.
Sağlığın yerinde, o yerinde, bu yerinde ufacık bir iş hayatında başarısız oldun.
Evet.
Veya hocam karneye zayıf düştü. Çocuğumuz üniversitede bir dersten kaldı. Ya bu sene kalırsın, seneye geçersin.
Evet.
Hocam intihar ediyor çocuğumuz.
Evet.
Ufacık o başarısızlığı onun bütün hayatını alt üst ediyor.
Veya cep telefonun faturasını ödeyemediği için intihar eden şeyler oldu. Gençler oldu.
Çok ilginç. Bir cep telefonu faturası için kendini feda ediyor.
Ama demek ki şey, yani işte Mevlana şey örneğini veriyor. Evde diyor gül var, diken var bahçende diyor, daha doğrusu. Sen diyor suyu habire dikene döküyorsun. Güle su vermiyorsun. Gül kurur diyor. Diken ya büyür. Şimdi biz demin dediniz ya hocam, biz sadece dertlere, tasalara odaklanıyoruz, tamam mı? Ama Allah'ın verdiği nimetleri görmezden geliyoruz. O zaman sadece dert ve tasaya odaklandığımız ne oluyor? Hiç durmadan onlar bizim gözümüzde büyüyor, büyüyor, büyüyor, büyüyor. gözümüzün önündeki parmak gibi artık bütün görüş alanımızı kapatıyor yani.
Diyelim ki aile hayatında eşlerden bir tanesi diğer eşiyle alakalı ufacık bir olumsuzluğu büyütüyor, büyütüyor gözünde. En son artık o aile parçalanıyor mu?
Parçalanır tabii.
Yoksa diğer güzel tarafları görürse, oralara yönelse.
Evet.
Değil mi hocam?
Evet.
Şimdi hocam şunu da söyleyeyim. Peki intiharlar niye intihar eder? Ölümü temenni edenler çok az bir kimsedir. Bunlar da pek ender hallerde ve garip vakalarda ölüm isterler. Dünyada çoğunluğun huzur ve refahta olduğuna, Allah Teala'nın sünnet ve adetinde de değişiklik olmayacağına göre ahiretin de böyle olması kuvvetli bir ihtimaldir der. Yani ölümü temenni edenler vardır ama bunlar garip bir durumdadır. Normal insan ölümü istemez. İstiyorsa bir hastalığı vardır, bir ciddi sıkıntısı vardır. Onu da tedavi etmek lazım bir imam
kesinlikle. Yani zaten psikolojide de bir hastalık olarak, bir psikopatoloji olarak görülür şey, intihar eğilimi. İstisnaları vardır. Diyelim ki çok ağır bir hastalıktan dolayı.
Hormonsal olabilir, o ayrı.
Ağır bir hastalıktan dolayı veya diyelim ki Japonya'da olduğu gibi samuraylarda onur intiharları falan vardır. Ama onun dışındaki intiharlar çok az.
Hocam bir samuray kitabı okudum. Yani biz Allah'a şükredelim ki en büyük nimet hocam din ve Kur'an-ı Kerim.
Evet.
Hocam ben böyle bir şey görmedim hayatımda. Baba oğul ufacık bir şey oluyor hemen intihar ediyorlar. O ona kılıç batırıyor, o kendi karnına harakiri yapıyor.
Evet.
Kardeşim Allah ne güzel dünya yaratmış. Bir ufacık olumsuzluktan dolayı niye intihar ediyorsun? Bilmiyorum hocam okudunuz mu bunların kitaplarını. Bir de çok vahşet var.
Evet ben kitap okumadım da birkaç şeyle özellikle harakiri üzerine filmleri izledim. Hakikaten şey yani o kabul edilebilecek bir şey değil yani.
İşte hocam hatırlarsanız bu Osman Gazi Köprüsü'nde bazı Japon mühendisler vardı. Birkaç hesabı yanlış yapmışlar. Olabilir insanlık hali. Hani biz Allah yapısı değil kul yapısı deriz.
Evet.
İllaki olur. Adam hocam harakiri yapıp intihar etti. Ya Allah'ın sana verdiği bu canı sen nasıl böyle basit bir...
Yani ne olması gerekir? Diyelim ki o ölümüne sebep olduğu kalan zamanını ölümüne sebep olduğu insanlara adamak bir formüldür.
O işi geliştirmek, hatasını bulup
düzeltmek
de bir formüldür.
Evet, bir formüldür. Dolayısıyla intihar doğru bir şey değil, formül değil yani.
Hocam bu öyle bir toplumsal baskı oluyor ki bazen insanlar üzerinde. Bizde de var mesela bu. Özellikle bu kan davalarında.
Evet.
Toplum size baskı yapıyor.
Evet.
Ya diyor filanca zamanında senin dedeni öldürmüştü. Sen git illa o adamı öldür, sen de öl.
Öldürmezsen seni evet.
Sen de öl tabii.
Evet.
Ya sen hayatın çürüsün zindanlarda. Veya onlar senden kan davası illaki sen onu, o seni, sen onu, o seni. Bu işin sonu gelmez ki.
Evet.
Yani hocam bazen hani bize çok ters geliyor Japonların bunu yaptıkları ama farkına varmıyoruz. Bizde de hocam bu tür.
Tabii var. Bir de şey hocam yavaş intihar diye bir şey var. Şimdi yavaş yangın vardır hocam. Ben bir zaman başıma geldi.
Nasıl oluyor hocam?
Ankara'dan Çorum'a otobüste gidiyoruz. Otobüsün çamurluğunda bir buz kütlesi oluşmuş ve teker hiç durmadan sürtünmüş ona. Şimdi görünürde alev yok. Yavaş yanma
ama
deniyor buna.
Ama teker kızıyor.
Ama birden bir alevlenme ihtimali var yani. Çok hafif bir koku şeye geliyor. Yolculardan birisine geliyor. Biz böyle büyük bir şeyle kaygıyla hemen otobüsten indik yani. Biz zannettik her an o an patlama olacak şeyle indik. Şimdi yavaş yangında ateş görünmez.
İlginç.
Şimdi bir de yavaş intihar denilen bir şey var işte. İnsan ne yapıyor hocam? Umutsuzluğun dibine vuruyor. Melankolinin dibine vuruyor.
Arkadaşlar da her gün onun melankolisini besliyor.
Besliyor ve insanlar da öyle yapıyor. Bunlar bir kara delik gibi. Şimdi uzayda kara delikler kendine yaklaşan bütün yıldızlar hocam şey diyor. Yutuyor. Bildiğin yutuyor. O devasa, o güzel, o gösterişli yıldızı yutuyor. Şimdi böyle bir yavaş intihar var. İnsan illa kendini bedensel olarak yaşamana son vermek zorunda değil. Eğer psikolojik olarak yaşamana son veriyorsa, umutsuzluğu bir yaşam tarzı olarak benimsiyorsa bu da bir yavaş intihardır.
Hocam
yani.
Geçen bir hadise anlattılar bir yerde. Bir baba çok katlı harekat atan çoluğuna çocuğuna eşine karşı ve kadıncağızı hırpalaya hırpalaya hasta ediyor. Ve kadın sıradan bir hastalığı yakalanmış. Yani ölümcül bir hastalık. Genç bir kadın. Ama diyor ki evlatlarına artık ben bu hastalıktan kurtulamam. Bittim diyor.
He.
Ve ölüyor. Ümidi kalmamış çünkü.
Evet.
Eşi ümidini tükettiği için kadıncağız genç yaşta yetim bırakarak arkasında. Şimdi ben diyorum ki hocam, zahiren bu adam, bu adama kılıç sallanmadı, kurşun sıkmadı, öldürmedi, ama batinen tasavvufi tabirle o adam o kadını öldürdü ve katil oldu Allah katında. Belki adam katil olarak yazıldı, çünkü o kadın her gün böyle gram gram böyle etinden kopararak, psikolojisinden kopararak o insanı bitiriyorsunuz, ümitlerini yok ediyorsunuz. Efendim yani artık yaşaması için bir şey kalmıyor.
Tabii sebep kalmıyor. Benim çocukluğumda hocam bu hani sirtler gelirdi şeylere. Anadolu'ya dolaşır da bunların çocuk çaldığına dair şeyler vardı. Hikayeler, filmler de vardır bu konuyla ilgili. Şimdi mesela günümüzde kimse seni çalmıyor. Kimse senin hayatını çalmıyor. Ama insanlar senin umudunu çalarak ne yapıyor? Aslında hayatını çalıyor yani.
Hocam bir şey...
Yani umudunu insanlar da çaldırmamalı. Yani ben sadece çalanlara günah bulmuyorum yani. İnsan ne yapmalı, ne etmeli? Asla ama asla umudunu kimseye çaldırmamalı.
Hocam geçen güzel bir kitap okumuştum. Haber seyretmeyin diyor. Ne demek biliyor musunuz? Şimdi normalde haberler insanları uyarmak için verilmesi gerekirken... Böyle kaygılı, hani hocam haber verenler böyle bir yüksek ses tonuyla... Dediniz ya biraz önce hocam.
Tiyatral biçimde böyle.
Sözden çok böyle hani vücut dili, o heyecanlı ses tonu. Ya arkadaş falan şey, yağmur yağdı falan filan böyle bir yüksek. Ya arkadaş normal haber versene. Hocam son 3-5 senedir çıktı bu. Bir de böyle flash. Son dakika böyle acayip şeyler. Normal bir haberi, yani bir araba bir yerden aşağı düşmüş, ne uçurma falan. Öyle bir veriyorlar ki artık bir daha arabaya binmemem lazım. Ve en lüzumsuz işte Japonya'nın bilmem ne şey, hiç alakasız bir yerde bir adam bir kazaya kurban gitmiş. Onu öyle veriyorlar ki hocam sanki yan komşum o kazaya kurban gitmiş. İnanın hocam o haberlerin bile pek çoğu sağlıksız şekilde verildiği için ve sizin korkularınızı palazlandırıp esasında orada bile size bir şey satacaklar. Mesela sigorta şirketlerine para kazandırmak için yapıyorlar. Herkesin arabası çalınıyor. Yani belki Türkiye'de 3 tane araba çalınıyor bir günde. Lan dersiniz ki Türkiye'deki arabaların yarısı her gece hırsızlıkla el değiştiriyor. Veya her gün yüzlerce insan öldürülüyor bir konuda. Böyle abartılı verildiği için, o korkuyu beslediği için ümidi de azaltıyor. Bunu bile hocam haber dinlemeyince rahat eden insanlar var. Yani haber yanlış anlaşılmasın. Haberleri tabii ki okuyacağız ama o veriliş tarzından dolayı.
Evet, düzgün haber seyretme. Eskiden hocam şey varmış, zaman zaman spiker çıkıyormuş. Bugün verilecek önemli bir haber yok deyip şeyi kapatıyormuş. Şimdi ne yapıyor adam? Haber üretiyor yani. Yaratıyor hatta. Yok haber, kendisi haber yaratıyor.
Yani ufacık bir kazayı öyle bir veriyorlar ki sanki yani olmaz. Veya ufacık bir olumsuzluğu. Diyelim ki bir yerde bir gıda zehirlenmesi olmuş. İnsan hocam bir de artık bir şey yesi gelmiyor. Yani o yüzden bugün maalesef modern medya kaygıları çok besliyor, körüklüyor. Korkularımızı acayip şekilde artırıyor. Belki bilerek, belki bilmeyerek. Evvelden hocam haberler çok böyle daha hani normal bir ses tonuyla verilirdi. Hatta hocam belki 30 sene önce reklamları izleyin, inanın gülersiniz. O kadar tabii, o kadar sade, abartıya kaçmadan falan. Şimdi reklamlar da hocam acayip. İnsanı böyle hallere sokuyor. O yüzden hocam belki yani sabır, ümit, korku, nereden nereye geldik? Belki bir medya ahlakı ile alakalı da yeni böyle bir teoriler geliştirmemiz lazım. Yani bu gidişle, bu habercilikle, bu film sektörüyle hocam yani korkuları engel olmak, fobilere, kaygılara engel olmak da zor gözüküyor.
Şimdi mesela Batı'da hocam standartlar var. Diyelim ki bir büyük şey olmuştur, insan kaybı olmuştur, bir yerde bomba patlatılmıştır. Mesela yakın çekim şeyleri gösteremezsiniz insanlara, parçalanmış
hocam,
insanlara.
Bizdeyiz hocam maalesef, Türkiye'de bunu bir özelleştiri yapalım. Bütün olumsuzluklar en büyük detayıyla
veriliyordu. Bu şeylerde yakın zamanlarda şeyde başlıkta yanlış yayın yasağı deniyor da mesela bunlar da yayın yasağı değil aslında. Görüntü kısıtlaması var orada daha çok. Yani o görüntüleri olanca çıplaklığıyla verdiğiniz zaman insanlar da ben şey hatırlıyorum. SBC yapılan şey vardı, saldırı vardı. Orada mesela parçalanmış insanlar asfaltta. Şimdi o sahne, şimdi bir de bunu herkes izliyor. Çocuklar da izliyor yani.
Çocukların sağlığına zararlı. Bir tabii, hocam tabii, bir de yetişkin bile onu bir kere görürse artık bir daha
yakın çekim,
bankanın önünden de geçemez, yoldan da yürüyemez.
Yürüyemez ya. Yani yakın çekim görüntüler o anlamda insan psikolojisini hesaba katması gerekiyor. Nasıl filmler mesela kategorize ediliyor. Bunlar yaş gruplarına bağlı olarak yani.
Bence hocam haberleri de bu şekilde kategorize etmek lazım.
Haberde de ihtiyaç var buna.
Evet hocam, çok teşekkür hocam. Ağzınıza, gözünüze, gönlünüze sağlık. Güzel bir program oldu. Muhterem dinleyicilerimiz, Tasavvuf İnsan Psikolojisi programında bize verilen sürenin sonuna geldik. Allah hiçbirimizin ümidini eksik etmesin. Her zaman ümitli bir yaşam bize nasip eylesin diyerek
amin.
Bu dualarla
bitirelim.
Amin diyoruz ve hoşça kalın diyoruz. Lütfen bizi izlemeye devam edin efendim.